Arkası Yarın. Cam ve Elmas. Eser: Sadık Yalsız Uçanlar. Seslendiren: Selahattin Koca Aslan.
Muhasebeci kapının üzerindeki boşluğa asılı hattı göstererek anlamını soruyor. Nerede niyaz varsa amaç odur. Nerede kavga varsa amaç insanlardır. Şehri turlayıp çekim yerlerini kararlaştırdıktan sonra Kerbela Çay Evi'nde kıtlama şekerle saç sobanın çevresinde çay içip Hüseyin adında yaşlı bir adamla söyleşiyoruz. Ayrılırken yanda bizi dinleyen sıska biri yaklaşıp "O adam evladı Resul'dendir" diyor. Iğdır'ın Harakan köyündenmiş. Burada da Harakan var mı diye soruyorum. Olmaz mı? Burası Harakani'nin yurdudur. Ama buralı değil ki. Ne fark eder? Buranın sahibi ya. Nasıl yani? Der gibi bakıyorum. Her iklimin bir kutbu vardır beyim, diyor. Dünya onların omuzunda durur. Sen hiç veted diye bir şey duymadın mı? Veted mi? Evet, sütun demektir, sütun. Dünya onlara emanet edilmiştir. Onlar mahlukatı korurlar, bu iklimi koruyan da Harakani'dir. Yönetmen bağırıyor, "Usta, usta geç kalıyoruz." Otele dönmeden yağlı et yemeklerinin sunulduğu bir lokantada karnımızı doyuruyoruz. Odaya çıktığımda göğsümdeki ateşin büyüdüğünü hissederim. Kızımın fotoğrafına bakıyorum. Hava kararmış. Tuhaf bir sessizlik çöküyor şehre. Bundan kurtulamıyorum. Issız her şey. İçimdeki boşluk mu? İçine düştüğüm tenhalık mı? Anlayamadığım o iğrenç, sinsi melankoli mi? Canımı fena halde yakan o sarmal yutmaya başlıyor yine. Yine onarca piçtim. Damağımda nikotin ve parasetamol zehri. Bitkin bir halde yatağa bırakıyorum kendimi. Rüyamda kulluğu sürdür ki diyor, içtenlik belirsin. Samimi olmaya devam et ki nur ortaya çıksın. Nur doğduğu zaman ona görüyor gibi ibadet et. Bu sözün sırrı sana verildi. Ona tutun, sahiplen, bırakma. Gece olup insanlar uykuya dalınca, sen bu acılarla dağlanmış bedeni pranga, inciten kaba yünden giysi ve deri kamçının kıskacını al ki, sahibi acıyarak şöyle desin. Ey kulum, bu bedenden ne istiyorsun? Şöyle cevap ver. Seni istiyorum. O zaman sana bırak bu çaresizi diyecek. Ben seninim. Bir gün acıların dinecek. Acıdan tatlıdan uzaklaşacaksın. Seni boğan her şeyden kurtulacaksın. Korkuyla uyanıyorum. Pencerenin yanındaki koltuğa oturuyorum. Kar dinmiş, ay ışığı düşüyor. Gün ağrıyor ya da doğuyor. Batış, doğuş, farksız gözümde. Gözlerimdeki perdelerden birini fark ediyorum. Ne kadar çok uğultu, yüz, gölge, anı, sözcük, nesne, insan, cadde, sokak, taşıt, ev, bina, köprü, park, banka, bilgisayar, film, savaş, ceset, silah, intihar, kitap, ücret, uçak, otel, kamera, mercek var gözlerimde. Ne çok ses var, ne çok harf, hece, kelime kaynıyor. Kağıtların üzerindeki bu tuhaf şekillere ne kadar çok alışmışım. Dışarıda donmuş, kaskatı, kımıltısız, ayazın içinde, karın ve ay ışığının arasında duran bu ağaca baktığımda göremiyorum. Şu biçimsiz apartmanların arasında her nasılsa kalmış olan tarlayı kıvrılarak uzayan ve kaleye kavuşan yolu, sahandaki büyük kayaları, onları yararak akan ırmağı, suyu, ay ışığında parlayan kar kristallerini, kalenin burçlarını, onlara kadar inmiş görünen yıldızları, göğün bu ışıltılı gezginlerini göremiyorum. Arada bir geçen, karı ezerek tuhaf sesler çıkararak yürüyen, kara yün papaklı, kar maskeli insanları fark edemiyorum. Gözlerimde gizli engeller var. Seni göremiyorum. Yıllardır bu gürültünün içinde, içimdeki uğultuyla yaşıyorum. Bedenim ne kadar ağırlaşmış. Hareketsiz, donmuş bir halde dışarı bakıyorum. Her şeyin çok fazla olduğunu biraz olsun görebiliyorum. Yatağa dönüyorum. Başımın sol yanındaki ağrı şiddetleniyor. Yastığı usulca bırakıyorum. Bir şey olsun istemiyorum. Hiçlik olsun. Ona gömeliyim. Orada yeteyim istiyorum. O boşluk öylesine büyüsün ki, orada içimdeki kimsesizlik yitsin, yaşamımdaki saçmalıklar bitsin, içimi acıtan her şey yok olsun istiyorum. Göz kapaklarım ağır ağır kapanıyor ağrıya rağmen. Bu kez türbedeyim. Şeyh beliriyor. Bir gün önce zuhur edip geleceğinizi bana söylemişti diyor. Allah Allah. Bir şey anlamıyorum. Gözden kayboluyor. Türbe yavaşça yarılıyor. Şeyhinki gibi siyah ama ucu kanlı sarığı, eprimiş külahı, onlarca yama bulunan cübbesiyle beliriyor. Korkudan kalbim küt küt küt atıyor, titriyorum. Korkma diyor, sen garipsin. Gurbetin ne olduğunu bilirsin. Ben nereden bileyim? Bu halde nasıl konuşayım? Beynim boşalmış gibi. Nutkum tutulmuş, titriyorum. Garip diye kekeliyorum, konuşamıyorum. Kelimeler kırılıp dökülüyor. Evet diyor. Bedeni dünyada olan kimseye garip denmez. Aksine kalbi teninde, sırrı gönlünde garip olana denir. Bedeni dünyada olan kimseye garip denmez. Aksine kalbi teninde, sırrı gönlünde garip olana denir. İçimde uyanan soruyu soramıyorum. Konuşamıyorum. Harfler kayıp gidiyor ağzımdan. Dudaklarımı kımıldatmaya çalışıyorum. Dilim damağıma yapışıyor. Bunun belirtisini merak ediyoruz. Evet diye başımı sallıyorum. Gönlünde dünya sevgisi taşımamaktır. Peki diye geçiyor aklımdan. Bilincimin uyanık olması için ne yapmalıyım? Gülümsüyor. Ne kadar çok susamışsın. Ömrünü bitmiş say. Soluğunun gelip İki dudağının arasından çıkmak üzere durduğunu düşün. Bana diye bağırıyorum, sesim çıkmıyor. Sesim ne kadar çirkin, utanıyorum. Sor diyor. Böylesi bir sükuneti ilk kez görüyorum. Yardım et diyorum. Bana yol göster. Ben hiçbir şeyi anlayamıyorum. Gördükçe körleşiyorum. İşittikçe kulaklarım kapanıyor. Yaşadıklarımdan öğrendiğim hiçbir şey yok. Kendimi aldattığımı hissediyorum. Bir an olsun durup bakmıyorum. İçine kaydığım boşluk büyüyor. İçimdeki ıssızlık boşluğu yutacak kadar büyüyor. Bana himmet et. Himmet sözcüğünün anlamını bilmediğimi düşünüyorum. Onu ilk kez kullanıyorum. Bana himmet et diyorum tekrar. Telefona uyanıyorum. Yönetmen uyandırma yazdırmış. Kalkıp 5 tane 400 miligramlık ağrı kesici alıp duşa giriyorum. Bu sırada birkaç kez telefon çalıyor sanki. Su kireçli, derimi sertleştiriyor. İlacın zehri dilime kadar uzanıyor. Kurulanıp giyiniyorum. Güneşli bir hava var dışarıda. Kamerayı, yedek aküleri, malzeme çantasını alarak iniyorum. Kahvaltıda yörenin kaşarı, çeçil, tereyağı ve pekmez var. Ömrü gezilerde geçen bizim gibi insanlar özellikle sabahları çok konuşurlar. Diğer masalardakiler ekibin gürültü patırtısını zaman zaman yadırgayarak dinliyorlar. Şeyhin dergahından bir delikanlı geliyor. Yönetmenin yanına oturuyor. Bir süre konuşuyorlar. Yönetmenin elinde bir kitap var. Yönetmen elindeki kitabı göstererek, "Buradan sorular çıkardım, onları soracağım. Umarım sakıncası olmaz, rahat cevaplar," diyor. Delikanlı gülümsüyor, susuyor. Yönetmen meraklanıyor, "Ne oldu?" Delikanlı susuyor. Yönetmen tekrar sorunca, "Dergâhına gelen bir dervişe söyledikleri aklıma geldi," diyor. Merakım kamçılanıyor. "Anlatmak ister misin?" Delikanlı, "Bir gün," diyor, "elinde bir kitapçık bulunan bir derviş gelerek, 'Ben sözü buradan söylerim, sen nereden konuşursun?' diye sorar. Hazret şöyle cevap verir: 'Benim vaktim öyle bir vakittir ki, kitaplardaki söze sığmaz.'" Yönetmen, "Hadi," diyor, "güneş iyice yükseldi, geç kalıyoruz. Işık alalım mı?" diye soruyorum. "İhtiyaten alalım," diyor. İsa'dan sonra 1150'li yıllarda yaptırıldığı yazıyor kitabede. Saltuklu Sultanı Melik İzzettin'in buyruğuyla Veziri Firuz Akay inşa ettirmiş. Minibüsümüz kaleye tırmanırken bir yazarın anısını hatırlıyorum. Eski bir Osmanlı konağında büyümüş. Çocukluğunda babasıyla bir futbol maçına gitmişler. Kaleyi görünce "ama nasıl olur?" diye bağırmış. "Böyle kale mi olur? Küçücük, demir ve fileden. Hani bunun burcu, hani surları?" Topal kasırga buraları da yakıp yıkmış. 3. Murad'ın fermanıyla kente gelen Lala Mustafa Paşa dış cephe surlarını yeniden yaptırmış. Minibüs gidebileceği yere kadar taşıyor bizi. Birkaç yüz metre yürüyoruz. Dik, dar bir yokuştan tırmanıyoruz. Su kapısıyla çeri başındaki kitabede onarım tarihleri ve notları var. En yüksek burca çıkıyorum. Ekip aşağıda çekim yerlerini belirlemek için koşuşturuyor. Şiddetli ayaz yüzüme çarpıyor. Kümbet ve evliyaya bakıyorum. Az ileride Ulu Cami yükseliyor. Yükseklik, alçaklık, ne kadar göreceli. Bir başka yerden burası alçak. Daha yüksekten aşağısı alçak düzeylerin en alçağı. İndikçe yücelinen yerler de var. Eğildikçe yükseldiğimiz. Dış surun doğrudan kentin panoramasını gören daha alçak yerinde duvara sırt vermiş küçük bir betonerme kulübeden, giysilerinden görevli olduğu anlaşılan genç bir adam çıkıyor. Elinde çayla yaklaşıyor. Teşekkür edip alıyorum. Tadı nefis, soğukta iyi geliyor. "Yüzlerce insanı caminin içine hapsedip yakmışlar," diyor. "Nereye?" diye soruyorum. Ulu Cami'yi gösteriyor. "Şehir ne kadar yaralı. Egemen rengi mor. Neden mor? Bilmiyor musunuz? Mor, neşenin ve hüznün rengidir." Şaşırıyorum. İki karşıt duygu. "Tazeliyim mi?" diye soruyor. "Lütfen," diyorum. Bardağı alıp kulübeye doğru seyirtiyor. Arkasından, "Siz nereden biliyorsunuz morun hem neşenin hem hüznün rengi olduğunu?" diye mırıldanıyorum. Şeyh açıklıyor karşıtlığı. Bir bilgenin dilinden aktarıyor. O kalbinden naklediyor. O nakil hangi gözden doğuyor bilinmez. Bize malum değildir. Göz için ayn denirmiş eskiden. Bunu da dergâhtaki dervişten öğreniyorum. Ayn gözmüş, gözeymiş, su kaynağıymış. Bir şeyin kendisi demekmiş. Öyle diyor şeyh. Bu şunun aynıdır deriz ya, hem varlıklarından hem benzerliklerinden söz ederiz. Ne diyor bu adam ya diye mırıldanıyor ses teknisyeni. Sen anlıyor musun? Bilmem. Dergâhtayız. Ekip dışında iki delikanlı var. Kapıya yakın bir yerde dizüstü oturmuşlar. Şeyhe hiç bakmıyorlar ama sanki içinden bir dileği geçtiğini de seziyor ve süratle yerine getiriyorlar. Rüyada gibiyim diyor şoför. Doğru diyor yönetmen, rüyadayız. Hala tek kare kayıt yapamadık, uyanmamız lazım. Ama dostlar, Arapça'da bu şunun aynıdır dendiğinde benziyor değil, ta kendisidir denmiş olur. Yaratıcı şeylerin aynıdır deyince yarattıklarının gerçeğidir demiş oluyoruz. Ayn onun gerçeğidir. Ama beş duyumuz ve algımızda değil, hakikat ve keşif yönünden bakıldığında böyledir. Bu boyuttan bakamadığımız zaman hak haktır, insansa insandır dememiz gerekir. Şeyh belli ki sırrı açıklamıyor. Sır, doğası gereği ifşa edilemeyendir. Açıklandığında sır olmaktan çıktığı için sırdır. Bunu da şeyh söylüyor, biz anlamıyoruz. Biz dinliyoruz sadece. Karşıtlığa geliyor sonra, bir hikaye anlatıyor. Öykü diyorum ya, bu öykücülerin bize uydurdukları türden bir hikaye değil. Ayn gibi gerçeğin kendisi. Efendim bir zaman Basralı bir bilge, Harakan'a bir dervişini gönderir. Orada zikirle süslü, fakat gözlerden ırak biri var. Kendisine Ebul Hasan derler. Ona selamımı söyle ve de ki, bu davulu ve sancağı dergahına getirmemi istedi, yeryüzünü sana teslim etti ve gitti. Derviş gelir, Ebul Hasan'ın huzuruna girer ve iletir. Bir zaman suskun kalırlar. Şeyh başkalarıyla ülfete bir türlü alışamamıştır. Derviş bir öğüt ister kendisinden. Harakani, o der, bir insana bağışta bulunmak isteyince, kendisi dışında ne varsa kalbinden çıkarır. O zaman kul şaşkına döner. Çünkü sermayesi geri alınmıştır. Bu şaşkınlık hali bir zaman devam ettikten sonra içinde bir istek belirir. Ve seni istiyorum der. Bundan büyük bir armağan olmaz. Derviş artık ayrılması gerektiğini görür. Fakat bir türlü kalkamaz. Bu sırada iki ziyaretçinin daha geldiğini bildirirler. Harakani, buyursunlar deyince, içeri kaba yünden aba giymiş, dizlerinden yorgunluk, çehrelerinden tedirginlik düşen iki derviş girer. Otururlar. İçlerinden biri, efendim diye başlar, biz bir konuda fikir ayrılığına düştük. Ben hüznün öncesiz ve sonrasız olduğunu düşünüyorum, arkadaşımsa neşenin. Harakani bir süre düşünür. Karşısında edeple oturan iki adama bakarak, mağripli bir bilge tanımıştım der. Hüzün demezdi, kabz derdi. Ruhun daraldığı bir yerdir orası çünkü. Neşe içinse bast ifadesini kullanırdı. Orada ruhun ferahladığına inanırdı. Bir suskunluk anı daha olur, ardından belirsiz bir yere bakarak, bizim makamımız ne hüzündür ne de neşe. Rabbimizin katında zaman yoktur. Sabah akşam söz konusu olmaz. Daralma ve genişlemeden söz edilmez. O halde hüzün ve neşe, ona özgü bir hal değildir. Bizim niteliğimiz olan şey sonradan olmadır. Sonradan olanın öncesiz olması imkansızdır.
Arkası Yarın. Cam ve Elmas. Eser Sadık Yalsız Uçanlar. Seslendiren Selahattin Koca Aslan.